أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde Binti Zem'a Annemiz Gülistanı 23. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Bundan önceki programımızda Sevde annemizin hac ibadetini paylaşıyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselam ve diğer hanımlar ve bütün sahabilerle beraber hacca geldiğini, hac ibadetini paylaşıyorduk. Arafat vakfesine kadar gelmiş, onu da görmüştük efendim. Sevde annemiz Arafat vakfesinden sonra, yani oradaki vazifeler bittikten sonra o kafile harekete geçmeden önce, yani bazılarına göre bir gün önce falan, geçmeden önce bazı sebeplerden dolayı, ki şimdi o konuda biraz konuşmak istiyorum, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varıp ondan izin istedi. Yani erken de Mina'ya gidecek. Onlarla beraber değil, bu önden gidecek. Niçin önden gidecek? Ya Resulallah, ben biraz kilolu, uzun boylu ve ağır hareket eden biri olduğum için kafileyle yol alırken özellikle yürünmesi gereken yerlerde çok zorluk çekiyorum. Eğer izin verirsen ben hemen yola çıkıp bu koca kafile oraya varmadan Mina'ya gidip şeytan taşlama vazifesini yapayım. Annemizin Resulullah Aleyhisselam'dan istediği bu. Aleyhisselam buna ne cevap verir? Sanırım tahmin ediyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam onun bu yerindeki isteğini tebessüm ederek, tebessümle beraber kabul ederek ona izin verdi. Sevde annemiz de bu izin ile hemen kalkıp Müzdelife'den Mina'ya herkesten önce vardı ve kalabalık gelmeden şeytan taşlama görevini yerine getirdi. Şimdi efendim burada yine bazı hataları söyleyeyim. Bazen iyi şeyler anlattığımız düşüncesiyle, zannıyla öyle büyük hatalar yaparız ki. Mesela bu sahne bazı kaynaklarda şöyle geçiyor. İşte izin aldım. Orası aynen geçiyor. Diyor ki kalabalığa karışmamak, efendim onca erkekler arasında işte olmamak için önden gitti, vazifeyi yaptı. Tamam. Güzel görünüyor değil mi? Kulağa da hoş geliyor. Peki diğer annelerimiz, diğer hanım sahabiler ne olacak? Bu mu bir tek yani mutlaki? O yüzden bir şey anlatırken yani başka muttakilerin olduğunu, belki çok daha önde Ayşe anne gibi insanların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu annemizin müsaade istemesinin sebebi, yani Aleyhisselam kimseyi yolda bırakmıyor. Annemiz tıkanın, bakın işte az önce, yani daha doğrusu geçen hafta yani binekten bahsederken bunu ifade etmiştim. Yani hangi bineğe bindi, şu oldu bu oldu diye. Burada da şöyle bir durum var. Yani hep böyle hayvandan gitmiyorlar. Bazı yerde yürüyorlar. Yürümesi gereken yerler var. Hayvana bin öyle kolay değil yani. Her yerde böyle hayvana yanaştırabileceğin bir yer de olmuyor. O çok zor yani, biraz yaşı varsa, kilosu varsa, boyu varsa bunun hayvana binmesi de zorlaşacak yani. İşte Aleyhisselam kimseyi yolda bırakmıyor. Bunu Sevde Anne biliyor. Burada Sevde Annemizin özellikle yapmış olduğu şey, Sevde Annemizin özellikle yapmış olduğu şey, Peygamber Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları bekletmemek. Bu oldukça önemli. Yani bu kısım değil de kalabalığa karışmak, böyle ekiplerin içinde olmamak için dediğiniz zaman diğer hanımları yani kötülemiş olursunuz. Yani kötü dememekle birlikte. O yüzden kavramları iyi seçeceğiz. Konuştuklarımız, bunu devamlı söylüyorum, sıradan insanlar değil. Bunların sıradan olmadıklarını Cenab-ı Hak bize söylüyor. Annelerimizi konuşuyoruz. Resulullah'ın hareminden bahsediyoruz. Neticede hac vazifesi ifa edip Mekke'deki çadırlarına döndüklerinde yine bir araya gelen annelerimiz yaşadıkları bazı ufak tefek farklı şeyleri birbirleriyle paylaştırır. Bu çok önemli. Sahabiler de yapıyor bunu. Yani bir annemizin bir şeyini dinliyorsun, öbüründe yok. Bir sahabeden bir şey hadis rivayet ediyor, diğerinde yok. İşte bunlar farklı şeyler yaşıyorlar. Böyle bir araya gelince birbirleriyle bunu paylaşıp rivayet bir kültürü oluşuyor yani. Bu arada Ayşe annemiz de Sevda annemize takılmadan edemedi. Ha? Seviyorlar çünkü, birbirine takılıyorlar. Yine bizi geçti neyi Sevde? Yine bizi geçti neyi Sevde? Ne zaman geçtim ki ey Ayşe? Sevdan öyle bir şey yapmaz. Yani şaşırıyor. Ne zaman geçtim ki ey Ayşe? Mina'ya hepimizden önce gittin ya. Mina'ya hepimizden önce gittin ya. Resulullah'tan izin aldığımı siz de gördünüz. Biz de kaçıp gittin demiyoruz ki ey Sevde. Benim halimi görüyorsunuz işte. Ne varmış ki halinde? Şimdi güleceğim geliyor. Sevda annemiz kalkıyor. Ortalarına geçiyor. Ayakta şöyle öteye veriye dönüyor. Hepsi gülmeye başlıyorlar. Hop. Hem uzun boylu, hem kilolu, hem yaşlıyım. Ve hem de size göre ben ağır hareket ediyorum. Eğer izin alıp önceden gitmeseydim sizi bekletmiş olacaktım. İşte bunu atlamayacağız. Asıl şey budur. İncelik budur. Orada bir inceliği anlatırken başkalarını kaba göstermeyeceğiz. Yani ben şimdi desem ki mesela şimdi bu radyoda efendim en iyi, yani bu radyoda ben şunu şöyle yapıyorum. Benim toplam radyoda hep programa girişim çıkışım bir saate yakın. Bu radyo 24 saat yayın yapıyor. Yani herkesin çok büyük emeği var. Sadece konuşanların mı? Benim şu konuşmam size kaç kişinin emeğiyle geçtiğini biliyorsunuz herhalde yani. Bir gelin radyoyu ziyarette bulunun, görün yani. Kaç arkadaş orada, kaç tane cihazın başında sağlıklı bir şekilde dinleyiciye ulaşsın diye emek veriyorlar orada. Onun için yani bunca emek veren insanlar, bunca işleyiş, bunca yönetim, şu bu varken bir kişi üzerine giderseniz öbürlerin hakkını yemiş olursunuz. Onun için Sevda Hanım çok güzel dedi yani. Dedi yani. Hem uzun boylu, hem kilolu, hem yaşlıyım, hem de size göre ben ağır hareket ediyorum. Eğer izin alıp önceden gitmeseydim sizi bekletmiş olacaktım. Haklısın ey Sevdi. Biz takıldık sadece. Haklıyım tabii ey Ayşe. Ben senin iki kadından fazlayım baksana. Nasıl espri yapıyor şimdi tekrar? Haklıyım tabii ya işe. Ben senin iki katından fazlayım baksana. Seda annemiz de böyle takılınca hepsi birden gülüştüler. En çok da Ayşe annemiz güldü. Ancak hiçbiri kahkaha atıp ortalığı ayağa kaldırmamıştı. Asil insanların gülüşleri de asil olur, ağlayışları da. Sevinçleri de asil olur, hüzünleri de. Dağıtmazlar kendilerini. Ha ha hu hu hu, öyle değil. Müslüman da güler. Ama böyle kalbi öldüren tarzda gülüşü olmaz Müslümanın. Ama gerçekten güzel bir şey yapıyor yani. Espriler çok tatlı yani. Ben senin bu açık sözlüğünü çok seviyorum ey Sevde. Ben senin bu açık sözlüğünü çok seviyorum ey Sevde. Ben de hepinizi seviyorum. Çok seviyorum ey Ayşe. Evet. Sevgili annelerimiz birbirlerine böyle takılarak güzel şakalar da yapıyorlardı. Ama her şeyleri belli bir ölçüdeydi. Bu konularda da çok güzel örnek oluyorlar bize. Sevde annemiz radıyallahu anha Mekke'de kaldığı sürede ne kadar kaldılar? O süre içerisinde Resulullah aleyhisselamın yanında ve diğer annelerimiz ile beraber çokça Kabe'yi tavaf etti. Ayrıca çok özel ziyaretlerde de bulundu. Mekke onun da memleketiydi çünkü. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın haccını yazıyorum müstakilen kıymetli dinleyenlerim. İslam tarihi serim için. Aşağı yukarı bayağı yazdım ve bu konuda kaynaklar çok zengin. Çok da yazılmış yani, çok var. Çok yazılan çok var. Şimdi Sevda annenin bu ifadesini görünce yani Mekke'de çok anıları hatıraları var. Özel ziyaretlerde bulundu ifadesi var. Ancak şey yok. Yani nereye gitti, nereli ziyarette bulundu yok. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam yani Mekke fethine geldiğinde daha sonra hacca geldiğinde Mekke'de Hatice annemizi ziyaret etmez mi hiç? Böyle bir şey mümkün mü? İşte bunlar genelde gözden kaçıyor. Şimdi hacca gidiyoruz değil mi efendim? Umre'ye gidiyoruz. Şartları belli. İhramı giyeceğiz. Kabe'ye tavaf edeceğiz. Sayımızı yapacağız. Tıraşımızı olacağız. İhramdan çıkacağız. Umre bu. Hacda Arafat var, kurban var. Müzdelife var, Mina var. Şimdi yani bir makberi muhalla ziyareti yoktur. Umre'de Mina, Müzdelife, Arafat yoktur Umre'de. Hac'da da efendim Sevr ve Nur yoktur. Ama hem Umre'de Hac'da Arafat'a Mina'ya mecburen gidiyoruz da Umre'de mesela yani Mina'ya, Müzdelife'ye, Arafat'a gitmeden dönmüyoruz değil mi? Ziyaret. Sevr ve Nur'a gidiyoruz ziyaret. Bunlar Hac'ın, Umre'nin şartlarından değil. Estağfurullah. Hac'da Arafat tarafı var da Umre'nin. Ben en iyisi Umre diye gideyim. Ama bunları ziyaret ediyoruz. Mekke'nin içinde de mesela Makberi Muhalla gibi Mescid-i Cin, Mescid-i Şecere birçok ziyaretler yapıyoruz. Ey Resulullah Aleyhisselam bunca ziyaretler yanında sevgili annemizin ziyaretini yapmaz mı Hatice annemiz? Ben bu açıdan hadiseye bakarak Sevde annemizin de bazen diğer annelerle beraber, bazen Peygamber Aleyhisselam'la beraber, bazen de müstakilen kendi kardeşleriyle beraber bazı ziyaretler yaptığını düşünmekte fayda var. Çünkü özel ziyaretlerde bulundu çokça diye geçiyor kaynaklarımızda, başka bilgi yok. Efendim neticede vazifeler bitti, son tavaflar yapıldı ve Medine'ye dönüldü. Dönüşle ilgili, diğer konularda ilgili Sevde annemizin ile ilgili bir rivayete ben ulaşamadım. Yok demiyorum. Sadece 100 bin, 124 bin, 220 bin kişinin katıldığı rivayetleri var. Yani Arafat'taki vakfede, yani bu hacda. 100 bin, yani en aşağı düşünürsek az olarak, sayı olarak 100 bin. 124 bin rivayeti bayağı bir yaygın bir rivayettir. Ama 220 bin rivayeti de var kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Medine'ye gelen insanların hac için Medine'den hareket esnasında 100 bine yakın, 100 bin civarında olduğunu düşündüğümüz zaman, yani en az 124 olması gerekiyor. Allah-u Alem, o kadar bilemeyiz ama gerçekten çok büyük bir kalabalık. Bu hac konusuna girerken Sevda annemizle ilgili ifade etmiştim kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın hem giderken hem dönerken bu hac yolculuğu esnasında çok ilginç hadiseler yaşanmıştır. Onlara girmedim. Meşhur veda hutbesi irad edilmiştir oralarda. Bunlara da girmedik. Ayşe annemizi işlerken biraz girmiştim. O bazı rivayetleri çok yaptığı için oradan girdik. Neticede Sevde annemiz radıyallahu anha bu mukaddes yolculuğun her safhasını bir başka sindirerek yaşadı. Gerek yolculuk esnasında ve gerekse bütün diğer yerlerde Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmanın hazzını tadıp bir başka mutluluk yaşadı. Her bir annemizin farklı bir hikayesi vardır malum. Dolayısıyla hangi annemize bakarsak bu mukaddes yolculuk esnasında ve sonrasında çok şeyler yaşadıklarını görürüz. Bu mukaddes yolculuk esnasında ve sonrasında çok şeyler yaşadıklarını görürüz. Sevda annemiz radıyallahu anha öyle bir havaya girmişti ki bunu hiçbir sözcük ifade edemezdi. Resulullah aleyhisselam ile beraber ve onun hanımı olarak hac ibadetini yapmıştı çünkü. Bundan büyük mutluluk olabilir miydi hiç? O da diğer bütün annelerimiz gibi şimdi de hacı anne olmuştu. Hacı anne. Hazreti Sevda annemiz hacı anne olmuştu. Radiyallahu anha. Hac bitti, Medine'ye gelindi. Ayşe annemizde bunlar var, gördük de Sevda annemizde bu rivayetleri ben ya yok ya ben bulamadım, bilmiyorum. Hani millet geliyor işte hoş beş soruluyor, ne oldu ne gitti. O konuda bir rivayetler yok. Resulullah Aleyhisselam hacdan döndükten sonra zaten 3 ay sonra vefat edecek biliyorsunuz. Yeni bir İslam tarihinde yeni bir şeyle karşılaştı. Bunu bütün annelerimiz bilfiil yaşadılar. Sevda annemiz de yaşadı. Bu karşılaşılan hadise İslam tarihi Asr-ı Saadet Siyer-i Nebi Peygamberimizin hayatı farklı isimlerle çokça ama çokça anlatılan konular içinde çok hatalı bir kelime kullanılıyor kıymetli dinleyenlerim. Bu radyo mikrofonlarından ben bu hatalı kelimeyi düzeltmeye çalışıyorum. Okulda ders esnasında öğrencilere fırsat buldukça bu konuyu konuşabildiğim arkadaşlarla konuştuğumda orada yurt içi yurt dışı bir seminer, bir sohbet, bir konferans verdiğimde böyle bir konu gelirse yalnız düzeltmeye çalışıyorum. Çok hassas bir kavram. Normalde pek bir şey olmaz gibi görünüyor ama beni çok rahatsız ediyor. Sanırım siz de rahatsız olacaksınız vereceğim örnekten. Resulullah Aleyhisselam hayattayken, yani hacdan önce, çok daha önce birçok heyetler geldi gitti, görüşmeler yaptılar, dışarıdan gelenler, İslam'a girdiler, çok şey yaşandı. Yemame tarafından da bir grup geldi. Bunların başında Müseylime vardı. Müseylim onların lideriydi. Bunlar İslam'a girdi gittiler. Bir problem yok. İşte şu hac sonrası, hacdan sonra Resulullah Aleyhisselam'a yemameden Müseylime'den mektup geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdiği mektupta Müseylime çok korkunç satırlar yazmıştı. Peygamberlik iddiasında bulunmuş. Ben o ifadeyi nasıl kullanayım? Kullanamıyorum, korkuyorum. Yani Arapça aslıyla ben Resulullah için kullanayım. Min Muhammedin Resulillah ila diye devam ediyor. Bu Resulullah yerine kendi adını koymuş Müseylime. Yani Allah'ın Resulü, ben bari Türkçe kullanayım. Allah'ın Resulü Müseylime'den Allah'ın Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ben diyor seni kabul ettim, sen de beni kabul et. Oralar senin olsun, buralar benim olsun. Bir takım saçmalıklar. Ayşe annemiz burada çok büyük bir rivayette bulunur bize. En çarpıcı rivayet ona aittir. Ben Resulullah'ın birçok şeyini biliyorum. Sevincini, öfkesini biliyorum ama ben bu mektup okunduğunda Resulullah'ın yüzünde gördüğüm öfkeyi hiç görmemiştim diyor Ayşe annemiz. Bunca sahabi de bunu söylüyor. Annelerimizden, Ayşe annemizden geliyor. Sevda annemizi bilmiyoruz bu rivayeti. Öyle öfkeleniyor Aleyhisselam. Onun öfkesi hak dava uğruna korkunç bir yalan söylüyor. Bu adam iftira atıyor. Çünkü Hatemun Nebiyyin diye ayeti kerimeleri var. Son peygamber. Bu da çıkmış. Sen orada, ben de burada, ben de Allah'ın Resulüyüm. Ben seni tanıdım, sen de beni tanı diyor Müseylime. Aleyhisselam öfkeli bir şekilde uktub dedi, yazın dedi. Min Muhammedin Resulullahi ila Müseylimetül Kezzab. Ben atlıyorum biraz, konum bu değil. Müseylimetül Kezzab. Yalancı, çok yalancı, sahtekar Müseylime'ye. Şimdi Resulullah'ın vefatına yakın bir de Yemen tarafından Esvedül Asi'den gelecek böyle bir haber. O Resulullah hayattayken bertaraf edilecek. Ama Müseylime Hazreti Ebubekir döneminde ancak halledilecek. Peki o kelime kavram, onu anlaşılsın diye bunu açtım böyle. Yalancı peygamberler diye ifade ediyorlar. Yalancı peygamberler. Kıymetli dinleyenlerim, yalancı peygamber olmaz. Yani hoca ama yalancı, yalancı hoca deyince ne anlarsınız? Yalancı doktor, yalancı hemşire, yalancı avukat, yalancı polis, yalancı komutan, yalancı yönetici. Yani komutandır ama yalancı. Yönetici ama yalancı, polis ama yalancı, doktor ama yalancı, öğretmen ama yalancı, yalancı öğretmen, yalancı hoca. Ama hoca değil. Hocalık iddiasında bulunan sahtekar demek doğru olur. Yalancı peygamber olmaz. Peygamber ama yalan söylüyor. Haşa. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar. Bunca yıldır İslam tarihi yazıyorum, çiziyorum, anlatıyorum. Hep bu ibare geliyor. Hamdolsun böyle İbare kullanılar da var. Yani yalancı, yani peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar ifadesini kullanan insanlar da var. Ama işte bu konu gelince, bu mektuplar meselesi, bu hassas kavramı vurgulu bir şekilde söylemek istiyorum. Tekrarlıyorum. Yalancı peygamberler değil, peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar deyimini kullanacağız efendim. Evet efendim. Bu kavrama vurgu yaptıktan sonra, yani yalancı peygamberler değil, peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar. Sevda annemiz bu sahnelerde Resulullah'ın yüzündeki öfkesini görüyor. Bunları yaşıyor. Ama rivayet Ayşe annemizden geliyor. Buna benzer hadiseler yaşandı o dönemlerde. Yemamaya sahabiler gittiler. Gerekeni yaptılar. Ama Aleyhisselam'ın ömrü Müseylime'ye yetmedi. Onu da ondan sonra halife olan Hazreti Ebubekir efendim bertaraf etti. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar devre dışı bırakıldı. Hazreti Ebubekir döneminde bunlara ridde savaşları denir. Yeri gelmişken bunu da söylemiş oldum. Evet, Resulullah Aleyhisselam hac dönüşü böyle bazı yollarda da bu ifadeyi kullandı. Gadir-i Hum da mesela bu ifadeyi kullanmıştı. Ey insanlar, haberiniz olsun ki ben de bir insanım. Çok sürmez yüce Rabbimin elçisi olan ölüm meleği bana gelecek. Ben de onun davetine icabet edeceğim. Bunu Aleyhisselam dönüşte söylemişti. Medine'ye geldi. Hastalandı. Efendim Resulullah Aleyhisselam hastalanınca bir anda da ağırlaştı. Bu ziyaretler esnasında ben şimdi notlarıma bakıyorum da Arapça aslını paylaşsam epey sürer. Sonra diğer şeyi buraya sığdıramam diye ben mana vereyim size. Çok etkileniyorum. Çok hoşuma da gidiyor. Çok da umarım siz de beğeneceksiniz. Aleyhisselam ziyaretçiler etrafını sarıyorlar. Efendim evinde ziyaret ediyorlar. Ayşe'nin odası bu. Aleyhisselam biliyorsunuz tekrar söyleyeyim. Arapçadan Türkçe'ye aktardığımız zaman tam vurgu olmuyor ama ancak bu kadar çevirebiliyoruz yani. Sizlere hepinize merhaba. Allah size uzun ömürler versin. Allah sizlere merhamet buyursun. Allah sizleri himayesine alsın. Allah sizleri korusun. Allah sizleri yüceltsin. Allah sizleri muvaffak kılsın. Allah sizleri her türlü kötülükten salim kılsın. Allah sizleri amellerinizle makbul ve kabul buyursun. Böyle güzel dualar etti Peygamberimiz. Nefes tazeleyip devam ediyor. Ben sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri de Allah'a ısmarlıyorum. Sizin üzerinize onu vekil bırakıyorum. Yani Cenab-ı Hak bize vekil. Ya. Onu vekil bırakıyorum. Ben sizleri onun eline teslim ediyorum. Ben size onun tarafından gönderilmiş azabıyla korkutucu nezirim. Bunlar atlanmasın. Bu çok hassas bir kavramlar. Azabıyla korkutucu nezirim. Rahmetiyle müjdeleyici beşirim. Ben size onun tarafından gönderilmiş azabıyla korkutucu nezirim. Rahmetiyle müjdeleyici beşirim. Allah'ın kulları arasında ve onun arzında Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Subhanallah. Ne büyük uyarı. Allah'ın kulları arasında ve onun arzında Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Şunu iyi bilin ki o hem bana hem de sizlere şöyle buyurmaktadır. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne üstünlük taslamak ne de fesat çıkarmak istemeyen kimselere nasip ederiz. Güzel akıbet muttakilerindir. Yani üstünlük taslamayan ve fesat çıkarmayanlara. Yüce Allah böyle buyurmaktadır. Benden sizlere selam olsun. Benden sizlere selam olsun. Yanındakilere söylüyor. Ashabımdan şu an burada hazır bulunmayanlara da benim selamımı iletin. Ashabımdan şu anda burada hazır bulunmayanlara da benim selamımı iletin. Dinim üzere sizlere tabi olanlara da selamımı söyleyin. Dinim üzere sizlere tabi olanlara da selamımı söyleyin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Resulallah dememiz gerekmiyor mu? Bize selam gönderiyor Resulullah Aleyhisselam. Bütün annelerimiz, Sevda annemiz de işlerinde. Bütün bunlar onları gözyaşlarına boğuyor. Bu nasihatler çok düşündürücü. Bir yandan güzel müjdeler var ama diğer yandan da Resulullah Aleyhisselam ben gidiyorum artık der gibiydi. Ben gidiyorum artık der gibiydi. O hasta haliyle bile Aleyhisselam Usame bin Zeyd'i kumandan tayin etti, ordu hazırladı ve ordu yola çıkacak. Cürf ordugahında karargah kurdu ordu. Yola çıkacak. Resulullah Aleyhisselam Meymune annemizin evindeyken asıl hastalığı başlıyor. Şimdi tam giriyoruz konuya. Yani herkes hastalanır. Ayşe annemizin yanında, diğer annelerimizin yanında da hastalandı Aleyhisselam ama yani dilim varmıyor ama kullanacağım, ölüm hastalığının başlangıcı. Öyle diyeyim, vefat hastalığının başlangıcı Meymune annemizin evinde başladı. Dolayısıyla bütün annelerimizin, tabii Sevda annemizin de gözü kulağı Meymune annemizin evinde. Aleyhisselam hastalanmıştı. İşte Ayşe annenin yanında, diğerlerin yanında. Ama yani geziyor, gidiyor, geliyor, kalkıyor, yatıyor. Yani öyleydi. Fakat Meymunların evinde hastalanınca efendim iş değişti. Biraz daha böyle şeye girdiğimiz zaman kalkamadı yani yatağından Meymun annemle. Bir hafta orada kaldı. Bazı kaynaklar 7 gün diyor, bazı kaynaklar bir hafta diyor. İkisi de aynı şey değil mi? Yani bütün annelerimiz artık gezemedi. Orada bir hafta Meymune annemizin evinde. Meymune anneyi sizlere paylaşırken bu kısmı genişçe ifade etmiştim efendim. Bütün annelerimiz ki içinde Sevda annemiz de var. Onun bir an önce sağlığına kavuşması için ellerinden gelenin üzerinde bir gayret sarf ediyorlar. Sürekli yeni şifa yolları arıyorlardı. Fakat ne yapıp ediyorlarsa onun hastalığına şifa bulamıyorlardı bir türlü. Sevgili annelerimizin biri ikisi değil, hepsi seferber olmuşlardı. Sahabiler seferber olmuşlardı. Bütün herkes bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Sevgili annelerimiz başta olmak üzere ki Sevda annemiz içinde sahabiler büyük bir endişeyle, acıyla kıvranıyorlar. Her biri dile getiremedikleri, yani dillendiremedikleri o korkunç akıbeti görmekten de fena halde korkuyorlardı. Can yoldaşı gözlerinin önünde acıyla kıvranırken sevgili annelerimiz ondan daha çok acı duyuyorlardı. Tabirlerinde ise hastalık onları da hasta etmişti. Yani bir türlü kıyamadıkları can yoldaşlarının hastalığı ile bütün hepsi hasta olmuştu adeta. Meymune annemizin evinde başladığını söylemiştik. Orada çırpınıyor o. Anneler sürekli gelip gidiyorlar. Biraz aleyhisselam toparlanıyor. Efendim Cennetül Bakiye gidiyor. Onun diğer adı Bakiyül Garkat. Uhud meydanına gidiyor. Uhud şehitleri için dua ediyor. Uhud'dan dönüyor. Efendim mescide giriyor. Çok bitkin yani, birkaç kişinin yardımıyla minbere çıkıyor. Ondan sonra bütün aleyhisselam ifadelerinde hep Allah'a hamdü sena ile başlar. Ondan sonra devam ederdi. Şimdi çok çarpıcı bir durum var. Her zamanki gibi yine Yüce Allah'a hamdü sena ettikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi konuşuyor aleyhisselam. Hem ölülere hem dirilere. Ne diyor peki? Yine ben bunu kaynaktan aldım. Türkçe olarak okuyayım. Arapça var önümde ama uzun sürer diye. Buyuruyor aleyhisselam. Mescitte, minberde, hasta haliyle. Ben sizin Havzu Kevser'e ilk erişineniz olup sizi orada karşılayacağım. Havuzun genişliği Eyle ile Cuhve arasındaki mesafe gibidir. Uzun mesafe, büyük yani. Sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser'dir. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin hazineleri, yeryüzünün bütün anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için, benden sonra müşriklere dönersiniz, şirke düşersiniz diye korkmam. Bu ifade çok önemli. Yani çok tekrarlanması gereken çarpıcı bir ifade. Yeminle söylüyor aleyhisselam. Vallahi diyor, ben sizin için, benden sonra müşriklere dönersiniz, şirke düşersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım. Subhanallah. Bu bir uyarı. Kıymetli dinleyenlerim. Bu ne düşünücü bir uyarı böyle. Ashab-ı kiram böyle bir sonuçtan Allah'a sığındılar. Sevde annemiz, Ayşe annemiz, diğer anneler hep beraber Subhanallah diyerek, Estağfirullah, Allah korusun diye Allah'a sığındılar. Yani dünyaya kapılıp birbirimize girmeyeceğiz kıymetli dinleyenlerim. Bunu buradan söylemek kolay, oradan dinlemek de kolay. Ama dünyaya kapılmayın diyoruz insanlara. Belki de en çok biz dünyaya kapılmışızdır. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Resulullah Aleyhisselam bunca uyarıcı hitabesinden sonra hasta olduğu halde böyle ziyaretçileri birkaç defa daha gitti geldi. Hastalığı ağır basınca dönüp yatmak zorunda kaldı. Yani hasta yatağı var. Hazreti Meymun annenin evinde yatıyor aleyhisselam. Şimdi burada farklı bir nezaketi, inceliği koyuyor önümüze Resulullah aleyhisselam. Bunca acılarına rağmen Resulullah aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmasını istedi. Bu amaçla onların hepsini beraber yanına çağırdı. Zaten gelip gidiyorlar sürekli yani. Sevda anne de, diğer annelerimiz efendim orada hep beraber Meymun annenin evindeler. Onlarla kısa bir muhabbet etti o hasta haliyle. Sonra ben yarın neredeyim dedi. Çok ilginç yani bir ifade. Yani bu kadar zaman kalıyorum. orada hastalandı. Biraz düzeldi. Tekrar anneleri ziyaret etti. Geldi. Yine memnuniyetle hastalandı. Ben yarın neredeyim? Orada yatıyor çünkü. Onlardan nerede olacağını söylediler. Ki hangisinde sıra? Bu arada sevgili annelerimizin her biri, özellikle Sevda annemiz, bunu uygulamak istiyorum. Özellikle de Sevda annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığını Hazreti Ayşe'nin evinde geçirmesi için kendilerinden muvaffakat istediğini anladılar. Sevda anne bu fedakarlığı yapmıştı, çabuk anladı. Onlar da anladılar. Şimdi anlamak ne demek? Anlamak, bellemek ne demek? İşte biz bunu da beceremedik. Anlamak, yapmak, yaşamaktır. O yüzden anlamak kavramıyla yetinmeyerek Resulullah'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını dile getirdiler. Bu ifadeyi kullanan, ben zannı galibim Sevda annemizdir ama kaynaklarda sözün sahibi geçmiyor. Şöyle diyorlar: ya Resulallah, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ayşe'nin yanında olmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvaffakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer kardeşiz. Bu hususta kıskançlık etmeyiz. Aleyhisselam, sizler benim böyle yapmamı, hastalığımı Ayşe'nin evinde geçirmeyi bana helal ediyor musunuz? Evet ya Resulallah. Şimdi annelerin burada bir nezaketi söz konusu. Ama Resulullah'ın hasta halinde bile adaletini görün. Evet ya Resulallah deyince, o da onlar da böyle muvaffakat edince Resulullah Aleyhisselam'ı Meymune annemizin odasından Hazreti Ayşe annemin odasına taşıdılar. Ayşe annemiz hazırlığını yaptı ve Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında vefat hastalığını geçirdi ve o odada biliyorsun vefat etti. Şimdi bu vefat sahnesi bir hayli uzun. Bu zaten bu derste bitmez de haftada biraz zor gibi görünüyor, bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Sıkça tekrarlıyorum artık, bilmiyorum kulağınızı daha fazla mı yıpratıyoruz. Resulullah Aleyhisselam vefat esnasında yaşananlar, onunla beraber olan annelerimiz, İşte hangi annemizi paylaşsak, okusak, vefat sahnesine gelince kelime kelime aynı ifadeleri görürüz. Sadece hangi annemizin yanında ise onunla ilgili birkaç rivayet fazla var. Meymun annenin yanındaydı, onun hizmetleri var, gayretleri var. Ama diğer anneler onu Meymun anneye bıraktırır anlamına gelmiyor. Şimdi onu da göreceğiz. Ayşe annemizin yanında, yani hastaya o bakıyor, diğerleri kendi işini yapıyorlar anlamına gelmiyor. Bunlar anladılar. Resulullah bu şekilde hiç hastalanmamıştı. Ve evlerin tadı tuzu kaçtı yani hepsinin. Ayşe annemizin evine yattı. Anneler hep beraber etrafında bulundular. Ayşe anneye işte yani destek oldular cümlesini sevmiyorum. Zaten bunu hiç kullanmıyorum. Destek dışarıdan gelir. Tüm hanımlar annelerimizdir. Hepsi Resulullah'ın hanımlarıdır. Hiçbirisi dışarıdan değil. O andaki oda, ev Ayşe anneye ait. Onlar kendi odalarından gelip Ayşe annenin yanında yer alıyorlar. Yani paylaşıyorlar. Aleyhisselam çok ilginçtir. Yani kaç defa ben bunu düşündüm. Bana biri soru sorarsa ne cevap vereceğim diye. Çok örnekleri var. Şimdi onun birini göreceğiz. Biraz toparlandı. Böyle iyileşir gibi oldu. Tabii tam değil. Hemen kalktı. Efendim, Bakî kabristanına gitti. Onlar için dua ve istiğfarda bulundu. Ama henüz iyi olmadı. Ayakta dururken sarsılmaya başladığı için onu hemen eve taşıdılar. Geri geldi eve. Şimdi Ayşe anne bu sahneyi anlatıyor bize. Bakın ne diyor. Resulullah Aleyhisselam Baki kabristanından dönünce beni başı ağırır bir şekilde buldu. Ben o anda başıma tampa yapıyordum. Vay başım, vay benim başım diye inliyordum. Başım çok ağrıyordu. Ayşe annemiz diyor. Bana garip bir nazarla bakan Resulullah Aleyhisselam. Vallahi ya Ayşe. Vay başım diye ben demeliyim. Asıl vay benim başıma diyerek Resulullah ellerini tuttu. Ayşe annemiz diyor. Onu bu halde görünce bendeki şiddeti, ağrıyı unutup ona yöneldim. Gerçekten çok ateşi ve şiddetli ağrısı vardı. Resulullah Aleyhisselam'ın baş ağrısı gittikçe ilerliyordu. Hemen yatırıp istirahat etmesini sağlamaya çalışsam da baş ağrısına bir çare bulamıyordu. En çarpıcı rivayetin birisi budur. İşte Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında bütün annelerimiz neredeyse hiç gitmezcesine ona hizmet için yarışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara nasihatlerde bulunuyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kimini tamamlıyor, kimini tamamlayamıyor, bayılıyor. Sevda annemiz yaşı işte bak burada işe yarıyor. Yani adeta bakın çok çarpıcı bir sahne ifade kullanıyorum. En yaşlıyla en genç adeta olayı yönetiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani Sevda anne zaten sürekli Ayşe anne ile güzel paslaşıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı esnasında çokça orada bulunuyor. Ve bu hastalığın dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu anlıyor. Ayşe anne ile özel, diğer annelerle genel bunu paylaşıyor Sevda annemiz. Ve dayanılması imkansız gibi duran bir sona doğru gittiklerini söylüyor Ayşe annemize. Hazır olmaları gerektiğini söylüyor. Öyle bir acıyla karşı karşıya kalacaklar. Cenab-ı Hakk'ın takdirine bakın. En yaşlı hanımıyla en genç hanımı hadiseyi yani olayı hem idare ediyorlar, yönetiyorlar diyemeyeceğim. Ölüm yönetilmez de. Yani kelime bulamıyorum. Farkındasınız zaten. Buradaki hassas dengeyi bunlar götürüyor. Ve Sevda annemizin böyle onca birikimi, tecrübesi bir de burada ortaya çıkıyor. İnşallah bundan sonraki bölümleri yine haftaya sizlerle paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.